Kardeşim hoş geldiniz. Bugün konumuz kaçış yok. Bunu önce Eski Ahit'ten Doğuş kitabı diyelim. 19. bölümden 12. ayetten 19'a kadar okuyorum. 12. ayet. Diyor ki içerideki iki adam Lut'a senin burada başka kimin var diye sordular. Oğullarını, kızlarını, damatlarını kentte sana ait kim varsa hepsini dışarı çıkar. Çünkü buraya yok edeceğiz. Rab bu halk hakkında birçok kötü suçlama duydu. Kenti yok etmek için bizi gönderdi. Lut dışarı çıktı ve kızlarıyla evlenecek olan adamlara hemen buradan uzaklaşın dedi. Çünkü Rab bu kenti yok etmek üzere, ne var ki damat adayları onu şaka yaptığını sandılar. Tam ağırırken sabahleyin melekler Lut'a karınla iki kızını al hemen buradan uzaklaş diye üstelediler. Yoksa kent cezasını bulurken sen de canından olursun. Lut ağır davrandı ama Rab ona acıdı. Adamlar Lut'a karısını ve iki kızını elinden tutup onları kenti dışına çıkardılar. Kent dışında çıkınca adamlardan biri Lut'la kaç canını kurtar arkana bakma dedi. Bu ovanın hiçbir yerinde durma. Dağa kaç yoksa ölür gidersin. Lut aman efendim diye de karşılık verdi. Ben kulunuzdan hoşnut kaldınız. Canımı kurtarmakla bana büyük iyilik yaptınız. Ama dağa kaçmam. Çünkü felaket bana yetişir. Ölürüm. İşte şurada kaçabileceğim yakın bir kent var. Küçücük bir kent. İzin verin oraya kaçıp canımı kurtarayım. Zaten küçücük bir kent. Adamlardan biri peki dileğini kabul ediyorum dedi. O kenti yıkmayacağım. Çabuk ol hemen kaç. Çünkü sen oraya varmadan bir şey yapmam. Bu yüzden o kente Soar adı verildi. Evet kardeşim. Bu ayetleri okuduk. Konumuz kaçış yok dedim. Farz edelim tatil için bir tatil kampına tatile gidiyorsun. Her şey yerli yerinde konuluyor. Bir gün sonra polis gelip yakın yerde yangın olduğundan burayı boşaltmalısın, buradan çıkmalısın der. Bilemiyorum siz böyle bir şey yaşadınız mı? Fakat tehlikelerden kaçma veya taşınma imkanı olduğundan durmadan kaçmalısın. Yoksa yazlık çadır ev aile de telef olabilir. Yaz aylarında bazen kışın apartman ve tali evlerde olabiliyor. İnsanlar bunu yaşıyor. Bunları gazete ve medya haberlerinde görüyor ve duyuyoruz. Uzak alınan yangın çadır ve karavanla yakınlaşıyor. Bunun için sürekli hoparlörlerle çağrı yapılıyor. Eşyanızı toplayın, çıkın diye anons yapıyorlar. Bugünlerde uzay şirketi NASA araştırmanın çalışması duydum. Araştırmanın adı nükleer savaş felaket yol açar mı? Sonuç nükleerin en azından %30'unu kullanırlarsa büyük bir faciaya yol açacaktır diyorlar. Böyle bir savaş milyonlarca insanın hayatını söndürebilir. Çok acı. Bu araştırmayı yapan şirketin adı International Facing for Prevention of Nuclear War. Dünyada 3 bölgede nükleer savaşı çıkması ihtimali var. Bunlar çıkmayacak veya çıkacak mı değil de dünya nasıl olsa bir nükleer olacağı kesin, fakat bu ne zaman olacağıdır bilinmez. Bu 3 bölgenin adları birincisi İsrail ve İran. İkincisi elinde atom bombası olan Pakistan ve Hindistan. Üçüncüsü nükleer silahı olan Rusya ve Ukrayna. Bu savaşta önce dediğim gibi milyonlarca kişinin ölümüne sebep olacak. Nükleer silahın saçacağı yüksek ışından güneş sıcaklığını engelleyeceğinden ısı 0 dereceye kadar düşecek. Tabiat yani doğa aşırı soğuktan sebze ve meyve yetişmeyecek. Olgunlaşmayacak. Tarihte bir yıl mevsimi olmamaksızın geçtiğini okuruz. 1815 yılında tanınan nükleer santral patlamasıyla Endonezya'nın yukarı bölgesinde Tombora kentinde patladı. Ondan sonraki yıl tarih yazarlarına göre gerek Avrupa, Amerika ve başka ülkelerden ondan sonraki yıl 1816'da yaz yaşamadılar. Amerika'da Haziran ve Temmuz'da don olmuş. Avrupa'da Ağustos donmuş ve sebze fiyatları ikiye katlanmış. O zaman insanları o yılı nükleer kış adını verdiler. NASA'nın NASA İngilizce National Aviation and Space Administration Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi Amerika Birleşik Devletleri'nin uzay programı. Bulgulara göre 2020'de Amerika'nın kuzeyi Avrupa, Rusya, Çin bundan etkilenebileceği bildiriliyorlar. Bu ülkeler ekmek sepetini dolduranlardır. Eğer bunlar %30'dan fazla kullanma mecburiyetine kalırlarsa durum çok vahim olacak. Bu sebepten 260 milyon insan açlıktan ölecektir. Rusya'nın Çernobil santralinin patladığını hatırlarsınız. Yazın ortasında yeşillik telef oldu. Hayvanlar içeri alındı. O yılda İsveç'te hayvanın %75'inin etleri nükleer ışınlarından yenilmez hale geldiğini söylediler. Rusya'nın Ukrayna'da bulunan Zaporizhya nükleer santralı Avrupa'nın en büyük nükleer santralının çıkarılmasını 52 ülke istedi. Fakat iş çıkmaza girince kaçma imkanı var. Fakat nereye kadar? Geçen haftalarda Avrupa gazetelerinde yazıldı. Güneşten gelen geomanyetik rüzgardan güneşte patlamalar olmuş. Bundan önceleri de birkaç astronot toplumu bilgilendirdi. Öyle ki güneşin parçaları göklere dağılıyor. Zamanla yeryüzüne düşecekler. Bunun için Avrupa'da rüzgarlar ileride bölgeleri tufana birlikte etkisi altına alacak diyorlar. Bu durumda nereye ve nasıl kaçarsın diyorlar. Genelde astronotlar halk korkmasın diye fazla konuşmazlar. Anlattığım uzay astronotları bunları açıklarken kutsal kitap göklerde gezegenler aralarında felaketler olacağını biliyor. Sevgili kardeşim, nasıl bir zamanda yaşadığımızı sen de fark ediyor musun? Bizlere iletilen bu bilgilerle nasıl yaşamalıyız? Bazıları da yan çevirip benden sonra tufan olsun der. Başkaları panikleyip huzursuz yaşıyor. Bir başkası umutsuzlanıp bunalıma giriyor ve hayatta umudunu kesiyor. Daha başkaları ha ha ha adam yine atıyor der. Bu bir zaman görünen bir algı olduğudur. Bu hayatın bir dairesidir derler. Bu her zaman tekrarlanır ve geçer. Sizce böyle midir? Kutsal kitap bize çember hayatı göstermiyor. Fakat düz bir ölçü olan çizgiyi gösteriyor. Bir süreç gösteriyor. Rab Mesih İsa'da Tanrı'nın planı bir daire değil de bir süreçtir. İncil Matta 24:13'te ancak sona kadar dayanan kurtulacak olan odur der. Onun için kendimize dikkat edelim. Bize sonra kadar dayanan kurtulacak diyor. Yani bir süreçtir, tekrar söylüyorum. Bundan tekrarlayan değil de başlangıcı ve sonu olan hayattır. Kabul etsek de etmesek de oturduğumuz dünyanın başlangıç ve sonu olduğunu kutsal kitap bize açıklıyor. Bunun güzel tarafı kutsal kitap dünyanın Tanrı tarafından yaratıldığını, şimdiki hayatın başlangıcını ve bitişini açıklıyor. Kutsal kitapta Rab Mesih İsa'da Tanrı var olmuş olan, var olan ve gelecek olandır. Alfa ve Omega'dır. Yani başlangıç ve son. Başlangıçla sonun arasındaki zaman biriminde insanın Tanrı ile ilişkisi önemlidir. Önceki kısımda dikkat ettiyseniz dört grup tepkisini söyledim. Şimdi sen kardeşim ne diyorsun? Neye inanmak istediğimiz önemli. Dikkat etmek gereken hakiki inançtan gerçekten dayanabilmek ve dayanmaktır. Ne okuduk? Sonuna kadar dayanan, kurtulacak olan odur. Belki sen genelde geçmişten kaynaklanan bir inancı kafana yerleştirmişsindir. Başkasının fikrine özenerek de bir inanç olgusu olabiliyor. Bunları gördüm ve görüyorum. Biliyorsunuz ki kutsal kitap bir müze kitabı değildir. Kutsal kitap yaşayan Tanrı sözüdür. Okudukça anlıyorsun, okudukça aydınlanıyorsun. Tekrar diyorum, kutsal kitap yalnız deriye ve kağıda yazılan kitap değil. Mesih İsa gibi yaşayan söz olduğundan okudukça aydınlanıyorsun. Bilmenizi istediğim şu, şu ana kadar 60 yıldır İncil haberini yayıyorum. Benim için kutsal kitap bugün daha aktüel, daha günceldir. Benim için daha canlı ve daha ilginç görülüyor kutsal kitap. Kutsal kitap o kadar eğitici ve teşvik edici ki güçlendirici ve güçlendiren fevkalade bir kitaptır. Okumanızı tavsiye ederim. Peygamber ve kral olan Süleyman kitabında insanlara muazzam hikmet anlayışı sunuyor. Bunları dünya insanları okuyup hayatlarına uygulasalardı, dünya insanı daha başka hareket ederdi kardeşim. Kutsal kitapta ne okuyacağını bilmiyorsan Peygamber Süleyman'ın meselleri, özdeyişlerini okuyabilirsin. Eğer elinizde kutsal kitap yoksa siteden okuyabilirsiniz. www.mucde.nl sitesinde kutsal kitap tuşuna basın. Gelecek listeden 20. kitap Süleyman'ın özdeyişleri tuşlayın. Baştan okumaya devam edin. Ara vereceğiniz zaman nerede kaldığınızı bir kağıda not edin. Daha sonra okumak için aynı anlattığım gibi siteye gidip okumaya devam edebilirsiniz. Devam ediyorum. Kutsal kitabın bu kadar etkileyici olmasını bilmek önemlidir. Kutsal kitap geçmişte yaşamışları anlatmakta ve bunlardan ders alabileceğimizi anlatmaktadır. Aynı kutsal kitap bugün yaşanan ve ileride yaşanabilecek durumları kapsar. Tanrı'nın planını kutsal kitabın içinde 20-30 yılında Avrupa dijital pasaport çıkaracak. Bu pasaport yalnız ülkeler arasında kullanılabilecek pasaport değil. Bunun yanında sağlık bilgileri eklenecek, hal ve gidişiniz eklenecek, trafik, ceza ve sabıkalık gibi bilgiler eklenecek, banka bilgileri eklenecek. Lafın kısası bütün kişisel bilgiler bu dijital pasaporta eklenecek. Bu, Avrupa insanı bu anlattığım pasaportla yurt dışı seyahatine gidecek. Avrupa Birlik yöneticileri 2030'da yani 2030'da bu pasaport sisteminin hazır olmasına karar verildi. Şu anda Çin'de yaşayan birisi yurt dışına gereksiz olarak çıkmışsa ikinci seyahatte gümrüğe geldiğinde pasaport bilgilerinde öngörülen seyahat kullanılmıştır cümlesi görünüyor ve seyahat iptal oluyor. Memur isen yurt dışına çıkamazsın diyor. Yetkililer seni nasıl bir hayat yaşaman gerektiğine karar veriyorlar. Bu bizim bulunduğumuz zamanda yaşayan ve yaşayacak toplumun yaşantısıdır. Yetkililer su azaldı, az su kullanın diyor. Yıkanmak için bir kova yeter. Gaz azaldı, kalorifer ısısını yükseltme. Avrupa'da kışın 20-22 derece değil 19 dereceyle günlerini geçirdiler. Gece 10-15 derece arasında. Sıcak suyla yıkanma 3,5 dakika geçmeyecek diyor. Şeklinde yıkanılacak. Bu anlattıklarım şu anda tavsiye bazında yapılıyor. Savaşlar ve nüfus çoğalmasında dijital pasaporta yüklenen mecburiyet girileceğinden emin olabilirsiniz. Şu anda gizli olarak toplumun bir kişi tarafından yönetilme hazırlıklarının haber sızıntılarında fark ediliyor. Rab Mesih İsa kilisesini almaya gelmeden önce bu bir kişilik idari sistemin bütün hazırlıkları yapılacak. Buna Mesih muhalifi, Mesih karşıtı diyorlar. Ve bunu kutsal kitap onaylıyor. Özür dilerim, bunları göremiyorsak o zaman ruhsal körlüğe maruz kalmışız demektir. Bu medyanın genişlettiğinden anlattıklarında haberlerde görüyoruz. Kutsal kitapta bunun olacağını tek tek anlatmaktadır. Bu nedenle kardeşim, Rab Mesih İsa adına rica ediyorum, ayık ve uyanık olalım. Karşımızda çıkabilecek durumları kutsal kitaptan okuyarak farkında olabiliriz. Ve herhangi bir sürprizle karşılaşmamış olabiliriz. Çünkü dünya, dediğim gibi, aynı şekilde devam ediyor. Dünya zevki ne kadar genci yuttuğunu kalemle yazarsak bitiremeyiz. Beraberce İncil'den 2. Petrus mektubunda birkaç ayet okuyorum. Lut'un hakkında okuyoruz. 5. bölüm, 5. ayet, 8. ayete kadar. Tanrı eski dünyayı da esirgemedi ama tanrısızların dünyasına tufanı gönderdiğinde doğruluk yolunu bildiren Nuh'u ve 7 kişiyi daha korudu. Sodom ve Gomorra kentlerini yakıp yıkarak yargıladı. Böylece tanrısızların başına gelecekleri bir örnek verdi. Ama ilke taşımayan kişilerin sefih yaşayışından azap duyan doğru adam Lut'u kurtardı. Çünkü onların arasında yaşayan bu doğru adam, görüp işittiği yasak tanımaz davranışlar yüzünden yüreğinde her gün ıstırap çekerdi. Görünüyor ki Rab kendi yolunda yürüyenleri karşılaştıkları denemelerden nasıl kurtaracağını bilir. Evet, eski dünya deyince Nuh'un zamanında kastediyor. Biz kardeşim kendimize bakalım, dikkat edelim. Biz de Sodom ve Gomorra gibi sefih yaşamakla, yani imansız yaşamakla, dünya zevklerine düşkün Sodom'da olduğu gibi bu zamanında elhabeti, bu bir toplum adıdır. Bunda lezbiyen, homoseksüel, biseksüel, transgender, cinsiyet değiştiren pislik hayat Lut zamanında vardı. Tekvin 19:5 5-11'e kadar okuyoruz. Okuyalım, bilgi sahibi oluruz. Tekvin 19, 5'ten 11'e kadar okuyorum. Lut'a seslenerek bu gece sana gelen adamlar nerede diye sordular. Şimdi melekler Lut'un yanına geldi ve Lut'la konuşuyorlardı ve Sodom'un yıkılması hakkında önceden okuduğum. Ve onun hakkında konuşurken halk toplanıyor Lut'un kapısına ve ona soruyorlar. Bu gece sana gelen adamlar nerede diye sordular. Getir onları da yatalım. Lut dışarı çıktı, arkasından kapıyı kapadı. Kardeşler lütfen bu kötülüğü yapmayın dedi. Erkek yüzü görmemiş iki kızım var. Size onları getireyim, ne isterseniz yapın. Yeter ki bu adamlara dokunmayın. Çünkü onlar konuğumdur. Çatımın altında geldiler. Adamlar çekil önümüzden diye karşılık verdiler. Adam buraya dışarıdan geldi. Şimdi yargıçlık taslıyor. Sana daha beterini yaparız. Lut'u ite kaka kapıyı kırmaya davrandılar. Ama içerideki melekler, adamlar diyelim, uzanıp Lut'u evin içine yanlarına aldılar ve kapıyı kapadılar. Kapıya dayanan adamların büyük küçük hepsini kör ettiler. Öyle ki adamlar kapıyı bulamaz oldular. Ve içerideki iki adam Lut'a senin buradan başka kimin var diye sordular. Oğullarını, kızlarını, damatlarını, kentte sana ait kim varsa hepsini dışarı çıkar. Çünkü burayı yok edeceğiz. Rab bu halk hakkında birçok kötü suçlama duydu. Kenti yok etmek için bizi gönderdi. Lut dışarı çıktı ve kızlarıyla evlenecek olan adamlara hemen buradan uzaklaşın dedi. Çünkü Rab bu kenti yok etmek üzere. Ne var ki adamlar Lut'un şaka yaptığını sandılar. Evet. Ve devamını önceden okudum. Şimdi burada gördüğümüz Tanrı daima bizi koruyandır. Ve niye okudum? Çünkü o zamanda meleklerle cinsel bir şey yapmak isteyenler demin saydım bütün buna lezbiyen falan LHBT, bunlara karşı Tanrı ne yapıyor? Onlara ilgisiz kalmıyor. Yani Tanrı'ya ait olan doğru insanlar için Tanrı bilgisiz kalmıyor ve onlara yardımcı oluyor ve kucaklıyor. Ve okuduk Luther ve dedi kim var burada? Damatların, kızların, karın, sen hemen buradan kaçın. Bu kucaklama sık sık medyanın elinde bulunduğundan onların varlığına alışıyoruz. Yine de Tanrı'nın onlara haberi var. Fakat dinlemiyor ve dalga geçiyorlar. Biliyor musunuz? Elçi Paulus bu konunun hakkında yazarken onlara uymayın ve onlara müşarek etmeyin, paydaşlık yapmayın. İncil 2. Korintoslar 6-17. Elçiler onlarla yaşamayın, onlarla herhangi bağın olmasın diyor. Amin. Yani bütün bu Tanrı'ya mekruh olan, kötü olan ne varsa yapıldığında sen kişilerle bir bağın olmasın. Bu daha sıkıcı olsa da yine biz de zaman Nuh'un ve Lut'un yaşadıklarını yaşıyoruz. Tanrı her an melekleriyle bu dünyaya el atabilir. Karar veren Tanrı'nın kendisidir. Ortak artık ölçek dolu. Muhakkak değişmesi lazım diyerek duruma el atar ve atacak. Bunu kutsal kitapta okuyoruz. Ölçek dolduğunda Tanrı'nın yargısı dünyanın üzerine duruyor ve gereken anı bekliyor. Sodom ve Gomorra'da okuduğumuz bize örnek olarak sunuldu. İncil 2. Petrus 2:5'ten 8'e kadar okuduk. Bu ayetler bunu bizi her an bizi etkileyeceğinden kaçabilir miyiz diye. Dünya krizle doldu. Grip krizi, korona krizi, nitrojen krizi, yani azot krizi, iklimin krizi, savaş krizi, su, tufan krizi, itaatsizlik krizi, işsizlik krizi, yangınlar krizi, ev krizi, enerji krizi, enflasyon krizi, daha çok sayabilirim. Kutsal kitapta Tanrı bana ve sana ayağa kalk, dışarı çık, sallanma diyor. Dışarı çık demek istediği şimdiki hayatından çık ve yeni hayat Mesih İsa'ya yaklaş. Kalk dışarı çık demek istediğim senin Tanrı dışında yaşamını tavsiye ve teşvik edeni bırakıp onlardan ayrılıp Rab Mesih İsa'da Tanrı'ya sığınmandır. Korintoslular mektubunda okuduk. Onlardan ayrılın, aralarından çıkın diyor Elçi Paulus. Yüce Tanrı ben diyor. Rab Mesih İsa'da Göksel Baba ne diyor? Sizi bereketleyeceğim, kucaklayıp koruyacağım. Amin mi? Sodom etkisinden Nuh zamanki olaylardan kurtulma için tek yer Mesih İsa haçında akan kanla kurtuluş sağlanıyor. Bu Rab Mesih İsa haçta dünyayı taşıdı ve dünya için kanını akıttı. Şimdi Mesih kurtarıcısı olarak bizleri günahtan muaf ve sonsuz hayata Tanrı evladı olma yetkisini veriyor. Amin mi kardeşim? Rab Mesih İsa biz insanlar için gereken mahkumiyeti, yargıyı haçta taşıdı. Elçi Paulus bundan sonra Mesih inanlarına karşı yargı yok. Çünkü yargı Rab Mesih İsa'da infaz edildi. Bize olan cezayı Rab Mesih İsa haçta taşıdı. Bütün olaylardan kaçmak ve sığınmak için Rab Mesih İsa kapıda duruyor ve çalıyor. Kaçacak yer benim yerim diyor. Sığınacak yer benim diyor Rab Mesih İsa. Devamla Rab Mesih İsa'ya ey yorgunlar ve yükleri ağır olanlar bana gelin ve ben rahat bulurum diyor. Amin mi? Dua edelim. Çünkü artık pek zaman gelen gelecek ve gecikmeyecek Rab İsa. Rab seni mübarek kılsın, seni korusun, Rab sana yüzünü parlatsın, sana lütfetsin, Rab sana yüzünü kaldırsın, sana selamet versin. Amin.
Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Soru ve düşüncelerinizi elektronik posta vasıtasıyla Müjde Kurumu'na yönetebilirsiniz. Adresimiz info@mujde.nl. Müjde de ü yerine u harfini kullanacaksınız. Müjde olacak. Demek info@mujde.nl. Haberinizi bekleyerek esen kalın diyorum. Necmi kardeş.